Şimdi Büyük İskender Yarışilim'e doğru ilerlemekteydi. Peki Yarışilim'de ne yapacaktı? Bakın burada çok ilginç bir açıklamayla karşılaşıyoruz. Zekeriya 9. bölüm 8. ayet. Akın eden ordulara karşı evimin çevresinde ordugah kuracağım. Hiçbir kıyıcı bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek. Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum. Evimin çevresinde ordugah kuracağım sözü bence İsrailoğullarının Yarışilim'de kurmakta oldukları o küçük tapınaktır. Tanrı burada bu tapınağı Büyük İskender'in gazabından, saldırısından koruyacağını söyler. Tanrı böyle söyler ve Zekeriya peygamber Tanrı'nın bu sözlerinden kesinlikle şüphe duymadan bu sözleri kayda geçirir. Zekeriya peygamber Tanrı'nın vermiş olduğu vaatlere sonuna kadar sadık olan güvenilir bir Tanrı olduğuna tam bir imanla inanmaktaydı. Peki bu söz gerçekleşti mi? Yahudi tarihçi Josephus'un kayıtlarından bazı alıntıları size aktarmak isterim. Bu kayıtlara göre Yarışilim'deki tapınağın baş kahini bir görüm görmüş, görümde kendisine yola çıkıp kente doğru gelmekte olan Büyük İskender'i karşılaması söylenmiş. Bu nedenle baş kahin Büyük İskender'i beklemeye başlamış. Bakın bu tarihçi konuyla ilgili açıklamalarına nasıl devam ediyor. Baş kahin İskender'in çok uzakta olmadığını anlayınca şehrin önde gelenlerini ve çok sayıda kahini yanına alıp düzenli bir şekilde yürümeye başladı. Bunların yürüyüşleri diğer uluslarınkinden çok daha farklı ve dikkat çekiciydi. Bundan sonra Büyük İskender Yarışilim kentine girdi ve tapınakta Tanrı'ya tapındı. Başka bir görüme göre ise baş kahin o gösterişli kıyafetiyle Büyük İskender'in karşısına çıkıp onu selamlamakla kalmamış ama aynı zamanda Daniel peygamberin kitabını da getirerek İskender'e kendisiyle ilgili olarak yapılmış olan peygamberlik sözlerini de bir bir anlatmıştır. Bu gerçek karşısında çok duygulanan Büyük İskender kentin içine girip kurbanlar kesmiş ve daha sonra tapınağa geri dönerek Tanrı'ya tapınmıştır. İskender'in Yarışilim'deki tapınağı yakmaması Zekeriya peygamberin peygamberliğini çok daha anlamlı kılmaktadır. Böyle olmakla birlikte bu Büyük İskender'in acımasız, zalim ve gururlu biri olduğu gerçeğiyle çelişki içerisinde de bulunmaz. Karakterinde bu kötü özellikler bulunmasına rağmen İskender İsrail'e geldiğinde Yüce Tanrı'nın önünde gururunu ve hırsını bir tarafa bırakmak zorunda kalmıştır. Bir sonraki ayet kutsal yazılardaki en kayda değer ayetlerden birini oluşturur. Bu ayeti kiliselerde genellikle İsa Mesih'in Yarışilim'e görkemli girişinin kutlandığı pazar günü işitiriz. Zekeriya 9. bölüm 9. ayet. Ey Siyon kızı sevinçle coş, sevinç çığlıkları at. Ve Yarışilim kızı, işte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Bu ayet üzerinde bir hayli uzun sayılabilecek bir yorumda bulunmayı burada uygun görüyorum. Çünkü bu ayet gerçekten kutsal kitaptaki en önemli ayetlerden biridir. Peygamberlik açısından da kilit ayetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu açıklamaları benimle birlikte bıkmadan dikkatle dinleyeceksiniz. Burada kral olan Tanrı yeryüzüne kurtarmaya ve zafer getirmeye gelmekteydi. Her ne kadar İncil'in müjde bölümlerinin her dördü de İsa'nın Yarışilim'e zaferli girişinden söz ediyorsa da içlerinden Zekeriya kitabından sadece Matta alıntı yapar. Yuhanna ise Zekeriya'nın bu peygamberliğini sanki yorumlarcasına anlatmaktadır. Örneğin Yuhanna bu alıntıyı yaparken sevin yerine korkma kelimesini kullanmıştır. Aslında bu hiç de yanlış bir söz değil. Bakın Matta bu doğrultuda Matta 21. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında neler söylüyor? Yarışilim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbim bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Dikkat ederseniz Matta burada Zekeriya'nın söylediği ey Siyon kızı, büyük sevinçle coş sözünün yerine Siyon kızına deyin diye yazmıştır. Yine Matta burada Zekeriya'daki kralın adildir, kurtarıcıdır sözüne yer vermemiştir. Matta Zekeriya 9. bölüm 9. ayetteki sözlerden sadece bazılarına yer verip diğerlerini almamıştır. Bunun ne için yaptığını biliyor musunuz? Matta'nın alıntı yaptığı ve Yuhanna'nın yorumlayarak aktardığı sözler İsa Mesih'in yeryüzüne sadece birinci gelişiyle ilgilidir. Ayetin geri kalan kısımlarında ise İsa Mesih'in ikinci gelişi konu edilir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde barışı simgeleyen bir hayvanın üzerine binerek insanlar arasına barış getirmeye gelmişti. İkinci gelişinde ise savaşı simgeleyen beyaz bir at üzerinde gelecektir. Ama at üzerinde gelse de yine barış getirmeye gelecektir. Nasıl mı? Tüm haksızlıkları ortadan kaldırarak. Dünya yaklaşık 2000 yıldır İsa Mesih'i ne yapacağı konusunda düşünüp durmuş ve dünya insanlarının büyük bir çoğunluğu İsa Mesih'i reddetmiştir. Bu nedenle Tanrı oğlunun yeryüzüne gelip egemenlik süreceğini burada çok belirgin bir şekilde açıklamaktadır. İlk gelişinde günahlarımızın bağış bulması için haç üzerinde ölmeye gelmiş olan oğul İsa Mesih, ikinci kez geldiği zaman yeryüzünde doğruluk ve adaletle egemenlik sürmeye gelecektir. Eminim bu, Zekeriya peygamberin aklını karıştıran bir noktayı oluşturmuştur. Nitekim bugün de hala bazı kişilerin aklını karıştırmaya devam eder. Ama Petrus, İncil'deki mektubunda bunun sadece Zekeriya'nın değil ama diğer peygamberlerin de aklını karıştırdığını söyleyerek 1. Petrus 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyler. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar der. İsa Mesih'in birinci gelişiyle ikinci gelişi tek bir ayetin içerisinde geçtiği zaman, peygamberler bu sözleri dikkatli bir şekilde inceleyip araştırdılar. Ama bu ikisi arasındaki ayrımı belirleyememişlerdi. Kendileri anlamasalar dahi kutsal ruhun kendilerine verdiği açıklamaları olduğu gibi kayda geçirdiler. Simon Petrus bu ayrımı burada Tanrı'nın kutsal ruhunun açıklamasıyla anlayabilmiştir. Buna göre İsa Mesih birinci kez geldiğinde elem çekip ölmeye gelmiş ama bir sonraki gelişinde yeryüzünde egemenlik sürmeye gelecektir. Matta'da kutsal ruhun esiniyle Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasında bu ayrımı yaparak Zekeriya 9. bölüm 9. ayetteki sözlerin sadece Mesih'in birinci gelişiyle ilgili olanlarını kullandı. Kilise İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişine zaferli giriş adını vermekle öyle düşünüyorum ki çok yanlış bir şey yapıyor. Buna zaferli giriş değil de gariban girişi ya da güçsüz giriş demek çok daha doğru olabilir. Çünkü zafer alaylarıyla yapılan görkemli giriş törenlerinin nasıl olduklarını tarih bize sayısız örnekle gösteriyor. Kazanılan büyük zaferden sonra ülkelerine geri dönen ordularını karşılayan halk, haklı olarak çok büyük sevinç gösterileri yapıyorlar. Bunlara çok örnek gösterebiliriz. Zamanımız sınırlı olduğu için bu örnekleri anlatmaya şimdi girmeyeceğim. Ama Asur ordusundan tutun da Roma ordusuna kadar tüm ordular katıldıkları bir savaşı kazandıklarında bu zafer ülke insanları arasında çok büyük bir sevinç yaratmıştır ve ordular ülkelerine geri döndüklerinde halk onları her zaman büyük sevgi gösterileri ve coşkuyla karşılamıştır. Böylesine büyük karşılama törenleri karşısında İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişi çok sönük hatta çocuksu bir karşılama olarak kalır. Buna yoksullar ve züğürtler geçidi deselerdi çok daha doğru olurdu. Bu yoksul bir adamın yoksul bazı izleyicileriyle yaptığı bir yürüyüştü. O anda Yeruşalim'de Romalı bir insan bulunup da İsa ile öğrencilerini Yeruşalim'e girerken görseydi yanındakilerine bu gelenler de kim diye sorduğunda onlar da bu İsa'nın Yeruşalim'e zaferli girişidir deselerdi eminim Romalı bu adam kendisini gülmekten tutamazdı. Belki onlara şu karşılığı da verirdi. Kaiser Gaul'dan döndüğünde Roma'da bulunup görecektiniz. O ne muhteşem bir karşılamaydı. Savaştan yağmaladıkları ganimetlerin ve tutsak aldıkları kölelerin şehre girmeleri tam 3 gün sürmüştü. Evet, Romalı biri için İsa'nın Yeruşalim'e bu girişi oldukça basit, sıradan, sönük bir giriş sayılırdı. Sanki dilenciler yürüyüşünü andıran bir görüntüyü oluşturabilirdi bu kişi için. İsa Mesih bunun zaferli olmasını amaçlamadı. Yeruşalim'e bir eşek yavrusu sıpanın üzerinde girerken yaşamında birçok güçlük ve zorluklarla karşı karşıya geleceğini biliyordu. Bu dönem büyük bir taktik savaşı yaşanmaktaydı ve yaşanacaktı. Hem İsa hem de onu öldürmek isteyen düşmanları tarafından bir çatışma vardı. Bu nedenle İsa Mesih Yeruşalim kentine fazla gürültü yapmadan mümkün olduğu kadar sessiz bir şekilde girdi. Ortalıkta fazla görünmek istemiyor, gölgelerde dolaşıyordu. İnsanların dikkatinden kaçmaya çalışmaktaydı. İnsanların peşinden gelmelerini istemiyordu. Onun bu şekilde içe çekileceğini Yaşaya peygamber, Yaşaya 42. bölüm 2. ayette şu sözlerle dile getirir. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. Evet, İsa Yeruşalim'e koyun kapısı denen kapıdan girdi. Kalabalıkların kendisini fark etmesini istemiyordu. Kente girdikten sonra bir mucize gerçekleştirdiği zamanlarda bile çevresindekileri olup bitenleri kimseye söylememeleri konusunda uyarmaktaydı. İsa Mesih bütün bunları niçin yapıyordu? Korkuyor muydu yoksa? Eminim sorun korkup korkmaması değildi. Çünkü o zaten haç üzerinde ölmeye gelmişti ve bunun çok iyi farkındaydı. Ama bu bir kriz dönemiydi. Sonra yeniden açıkça ortaya çıkacak, insanların arasına girecek ve insanların dikkatini kendi üzerine çekecekti. Onlardan kendisiyle ilgili karar vermelerini isteyecekti. Çok kısa bir zaman için olsa da Yahudi ulusu onu Mesih ve kralları olarak kabul edecekti. Evet, Ferisilerin de doğru olarak söylediği gibi tüm ulus onun ardınca gidiyordu. İsa Mesih kente girince tüm Yeruşalim adeta çalkalandı. Kendisini öne sürmesine karşın çok alçak gönüllüydü. Matta, Zekeriya'nın metinindeki Mesih'in adil ve alçak gönüllü olduğuna ilişkin sözlerini kitabına aktarmamıştır. Bazı kutsal kitap yorumcularının İsa'nın üzerine bindiği eşek sıpasının alçak gönüllülüğü sergilediği konusundaki görüşlerine ben şahsen katılmam. Bununla alakası olduğunu düşünmüyorum. Eşek üzerine kralların bindiği bir hayvandı o dönemlerde. At ise savaşı simgelerdi. Kutsal kitapta da bunun böyle olduğu görülür. Bugün bizim kültürümüzde eşek denince akla gelen kavramlar o günlerde akla gelmezdi. Eşek soylu bir hayvan olarak kabul edilir ve söylediğim gibi krallar barış dönemlerinde bu hayvanın üzerine binerlerdi. Kutsal kitapta Hakimler kitabının 10. bölüm 3 ve 4. ayetlerinde 30 oğlu olup her birine bineceği bir sıpa bulan bir hakimden söz edilir. Bugün bir adamın oğullarına Mercedes alması gibi bu hakim de oğullarına birer sıpa satın almıştı. Bir eşeğin üzerine binip gitmek hiç de alçak gönüllülüğü simgeleyen bir şey değildi o dönemde. Zekeriya peygamberin ön bildirisinde verilmek istenen mesaj şudur. Mesih bir kral olarak küçük bir sıpanın üzerine gelecek olsa dahi alçak gönüllülüğü elden bırakmayacaktır. Bu olayda düzeltilmesi gereken başka bir yanlış izlenim daha bulunur. İsa Mesih'in Yeruşalim'e zaferli olarak sadece bir kez girdiği düşünülmektedir. Avrupa'daki İncil okullarında öğretmenlik yapan ilahiyatçılar İsa'nın Yeruşalim'e arka arkaya 3 gün giriş yaptığı düşüncesindedirler. Söylediklerine göre ilkin Sebt günü yani cumartesi günü giriş yapmış, sonra pazar günü, son olarak da pazartesi günü giriş yapmıştır. İlk girişinde Sebt günü yani cumartesi günü Yeruşalim'e bir kral olarak girmiştir. Bakın Markos bu konuda ne söylüyor? Markos 11. bölüm 11. ayet. İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü. Zekeriya 9. bölüm 9. ayeti tamamlarken bu sözlerin verdiği mesajı iyice anlamanızı isterim. Bu ayet kitabın bu kesiminin yorumlanmasında çok önemli bir boşluğu tamamlar. Bu ayet olmaksızın bu kesimi yorumlamak oldukça güç olurdu. Büyük İskender'in bugünkü Türkiye topraklarında ilerlerken karşısına çıkan büyük Grek kentlerini yıkışıyla ilgili bazı tarihsel kayıtlardan alıntı yaptı. Bu güzel antik kentlerin İskender'in orduları tarafından yakılıp yıkılmaları gerçekten acıklı birer gelişme olsa da Büyük İskender'in bu dönemde dünya imparatorluğuna soyunduğu unutulmamalıdır. İskender Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerini yakıp yıkarak güneye Filistin topraklarına geçmiş, oradan da İsrail'e gelmişti. Herkes onun Yeruşalim'i de yerle bir etmesini bekliyordu. Çünkü Yahudilerin Yeruşalim'deki başkâhini Med ve Farslara ödedikleri haraçları Büyük İskender'e ödemeyi reddetmişti. Başkâhin Medler ve Farslarla yapmış oldukları antlaşmaya sadık kalmaları konusunda kendilerini zorunluluk altında hissetti. Doğal olarak Yahudilerin bu tutumu karşısında Büyük İskender oldukça öfkelenerek kenti yıkmak istese de başkâhinle ilgili olarak gördüğü görüm nedeniyle Yeruşalim'i yıkmamıştır. Zekeriya peygamber burada bir karşılaştırma yapmaktaydı. Büyük İskender'in Yeruşalim'e zafer alaylarıyla girişi tarihe gerçekten görülmeye değer bir olay olarak geçmiştir. Ve şimdi burada İsa Mesih Yeruşalim kentine küçük bir sıpanın üzerine binmiş olarak girecekti. Ama İsa Mesih dünyayı yıkmaya değil, kurtarmaya geliyordu. Yeryüzünde büyük bir egemenlik kurup kendisine hizmet edecek büyük izleyiciler toplamak istemiyordu. Çünkü kendisi Markos 10. bölüm 45. ayette şöyle diyordu. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Söylemiş olduğum gibi İsa Mesih, İsrail'in kralı olarak Yeruşalim'e girdiğinde onun bu girişi zaferli bir giriş olmamıştı. Tam tersine bir tür çıkıştır. Çünkü İsa Mesih Yeruşalim'e girerken artık yeryüzünden yavaş yavaş ayrılmaya hazırlanmaktaydı ama o yeniden geri gelecektir. Dünya yaklaşık 2000 yıldır İsa'yı kabul edip etmeme kararını verebilmek için yeterince zamana, öyle inanıyorum ki, sahip oldu. Şimdi artık kesin kararlarını bildirmek durumundadırlar. İsa'yı Tanrı'nın sonsuz sözü, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edecekler mi, yoksa hala ona Hazreti İsa diye onu bir peygamber olarak ilan edecekler mi? Eğer sence İsa Mesih sadece peygamberlerden bir tanesi ise onun sana bir faydası bulunmaz. Onu Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmen gerekir. Kutsal kitap böyle söylüyor. Ancak o zaman İsa Mesih senin yardımcındır. İsa Mesih gelecekte bir gün bu yaşlı dünyamıza tam bir barış getirecektir. Bu nedenle Zekeriya 9. bölüm 10. ayet bakın ne der? Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yerleri kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Efraim İsrail'in kuzey krallığını, Yeruşalim ise güney krallığını simgelemektedir. Kuzeydekiler Asur sürgününde, güneydekiler de Babil sürgününe götürülmüşlerdir. Ancak bunların her ikisi de tek bir halktır ve Mesih'in egemenliği altında yeniden bir araya geleceklerdir. Savaş arabasını, atı ve savaş yayını kesip atacağım diyor Tanrı sözü. Bütün bunlar birer saldırı silahıdır. Ama bundan böyle bu tür silahlara artık ihtiyaç duymayacaklar. Esenlik sözünü uluslara söyleyecekler. Sevgili dostum, İsa Mesih gelinceye ve esenliği getirinceye kadar üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü gerçek bir barışa asla kavuşmayacaktır. Gelişmiş ve askeri yönden güçlü olan ülkelerin yeni seçilen başkanları ya da iktidara gelen partilerin genel başkanlarının yaptıkları ilk konuşmada yeryüzüne barış getirmek için çalışacaklarını söylediklerinde onlara gülümserim. Çünkü gerçekten boşunadır bu söylenenler. Mesih gelmedikçe ne bu kişiler ne de başkaları yeryüzüne beklenen barışı getiremeyecektir. Keşke bizim söylediğimiz gibi bu insanlar barışa katkıda bulunamayacaklarını anlayıp bu gerçeği kabul etselerdi. Ama ne yazık ki kabul etmezler. Oysa kutsal yazılar açıkça söylemektedir. Mesih olmadan yeryüzüne gerçek barış gelmeyecektir. Efendim diyorlar ki barış hareketi ya da barış operasyonu. Yapılan bu savaşlar veya operasyonlar uğrunda savaşılan yerlere gerçek barış ve huzuru sağlayabilirlermiş. Hayır dostum, insan öldürmekle, oraya buraya bomba atmakla barışı sağlayamaz. Yeryüzüne gerçek barış ve huzuru getirecek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Ve İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelinceye kadar sözü edilen bu barış ve esenlik bizim politikacılarımız ya da başka bir ülkenin politikacıları ya da liderleri tarafından hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Bizler dünyanın her bir tarafına barış getirmeye çalışacağımıza, içinde yaşadığımız bu büyük ve kötü dünyada kendimizi korumaya hazırlansak çok daha iyi ederiz. Bugün kardeş uluslardan ya da din kardeşliğinden söz edenler var. Şunu hiç unutmayalım ki, yaşayan Tanrı ile gerçek bir ruhsal ilişki olmaksızın sürdürülen her çeşit dinsel uygulama kuru ve yararsız birer külfet oluşturur. Bu, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İnsan yüreğindeki o günah mefhumu oldukça, o bencillik ve çıkarcılık oldukça barış ve kardeşlik nasıl gerçekleşebilir? Bunlara kardeşlik ya da din kardeşliği değil de mecburi kardeşlik demek çok daha doğru olacaktır. Bence yeryüzünde gerçek anlamda bir kardeşlik, Mesih'in kanı aracılığıyla satın alınmış olan inanların arasında yaşanılabilen kardeşliktir. Yani insanın günahı kaldırılıp yeni bir yüreğe sahip olduğunda gerçek anlamda kardeşlik başlar. Biliyorum böyle konuşmam birçoğunun hoşuna gitmeyecektir ama ben şunu çok iyi biliyorum ki eğer bedenimin herhangi bir yerinde bir kanser görünürse doktorun bedenimdeki kanserli hücreleri yok edebilmek için hoşuma gitmese de beni kemoterapiye veya ameliyat masasına zorlamak zorunda kalır. Bu elbette hiç de hoş bir şey değil ama yaşamaya devam etmek istiyorsam doktorumun bu acı reçetesine de uymam gerekir. Bunun gibi eğer dünya gerçek bir barışa sahip olmak isterse İster beğensin isterse de beğenmesin buna ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla sahip olabilecektir. Bunun kutsal kitaba göre başka bir seçeneğe ya da çıkar yolu yoktur. Çünkü İsa Mesih insana yeni bir yaşam, yeni bir yürek vermek için geldi. Zekeriya 9. bölüm 11. ayette size gelince sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca sürgündeki halkınızı susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım. Burada size gelince sözüyle kastedilen İsrail'de Tanrı'ya inanan ama bu nedenle de acı gören küçük bir inanlar grubudur. Bu ayet üzerinde yapabileceğim tek şey bunu ruhsal anlamda yorumlamak olur. İnsanlığın günahtan ve sonsuz ölüm yargısından kurtulabilmesinin yolu yeni antlaşmanın kanıdır. Yeni antlaşmanın bu kanı İsa Mesih'in kanına işaret eder. İnsan her fırsatta kendi hakları ve özgürlüğünden söz edip durmaktadır. Günümüzün dünyasında insan ne yazık ki kendisinin bir tutsak olduğunu kabullenmek istemez. Oysa insan günaha satılmıştır ve günahın kölesidir. Her çeşit özgürlük konusunda bunca şey duyduğumuz bu günlerde tutsaklıklarından kurtulmuş bir zamanların uyuşturucu tutkunu kişilerden her ay haber alıyorum. Peki bu insanlar nasıl özgür olabilirler? Sadece ve sadece İsa Mesih'in kanı aracılığıyla ve ona olan imanları aracılığıyla. İçinde su olmayan çukurda bulunan tutsakları İsa Mesih özgür kılacaktır. Zekeriya 9. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kalenize dönün. Ey siz umut sürgünleri! Bugün bildiriyorum ki size yitirdiğinizin iki katını vereceğim. Yahuda'yı yayıma gerer gibi gereceğim ve Efraim'i ok gibi ona dolduracağım. Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım. Ey Siyon! Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım der. Çünkü Yahuda'yı kendim için bir yay olarak kurdum diyor Tanrı. Burada şimdi ileriyi Mesih'in süreceği 1000 yıllık egemenliği görürüz. O zaman geldiğinde yeryüzünün bütün ulusları onun önünde secde edeceklerdir. Sevgili dostum, İsa Mesih yeniden geldiğinde zafer kazanmış, muzaffer bir komutan gibi gelecektir. İşte zaferli giriş dediğimiz olay o zaman gerçek olacaktır. Zekeriya 9. bölüm 14 ve 15. ayetlerde o zaman Rab halkının üzerinde görünecek. Oku şimşek gibi çakacak. Egemen Rab boru çalacak ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek. Onları her şeye egemen Rab koruyacak. Düşmanlarını yok edecek ve sapan taşlarıyla yenecekler. Şarap içmiş gibi içip gürleyecek ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar der. Öyle inanıyorum ki bütün burada söylenenler İsa Mesih gelinceye kadar gerçekleşecek olanların küçük bir resmidir. Yeryüzüne 1000 yıllık egemenliği insan getirmeyecektir. Zekeriya 9. bölüm 16. ayette o gün tanrıları Rab sürüsü olan halkını kurtaracak. Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar der. O gün ya da o günde terimi Zekeriya peygamberin 12. bölümde sıkça kullanacağı bir terimdir. O gün kilisenin yeryüzünden alınıp Rabbin yanına götürüldüğü günden sonra başlayacak olan Rabbin gününe işaret eder. Bu büyük sıkıntı dönemiyle başlayıp Rab İsa Mesih'in egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne geleceği günde sona erecek olan bir dönemdir. Bundan sonra Mesih yeryüzünde 1000 yıl süreyle egemenlik sürecektir. Çünkü o zaman onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar. Malaki peygamber Rabbin o günde değerli mücevherlerini tamamlayacağını söyleyerek Malaki 3. bölüm 16. ayette şöyle der. Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı der. Burada sözü edilenlerin İsrail'in ve diğer ulusların inanlı olan insanlarına işaret ettiğini düşünüyorum. Ancak çok değerli inci olarak bilinen kilise bu insanların arasında bulunmayacaktır. Mesih bu çok değerli inci için çok büyük bir bedel ödedi. Zekeriya 9. bölüm 17. ayette ne yakışıklı ve güzel olacaklar. Delikanlılar tahılla, genç kızlar yeni şarapla güçlenecekler. Çünkü onun iyiliği ne büyük ve güzelliği ne büyüktür. Bu iyilik bilmeyen ve zalim, acımasız ve gururlu biri olan Büyük İskender'in tersine gelmekte olan kişinin iyiliğini ve güzelliğini anlatır. Rab İsa Mesih çok alçak gönüllüydü ve iyiliğiyle güzelliğinde ise çok büyüktür. O yeryüzüne ilk geldiği zaman onun güzelliği yoktu ki imrenelim. O geldi ve ta haç ölümüne kadar gitti. Onun biz insanlar uğrunda ölmesi gerçekten de korkunçtur. Ama ikinci kez yeryüzüne geldiği zaman bu çok güzel bir olay olacak. Günümüzde çevremizde güzel insanlardan söz ediyoruz. Oysa güzel olan sadece İsa Mesih'tir. Ve o kendi güzelliğini kendisine iman eden imanlara da vermektedir. Gençler buğdayla ve kızlar yeni şarapla güçlenecekler. Yeni şarap insanı sarhoş etmez çünkü henüz mayalanmamıştır. Burada yiyecek ve içecekler de bolluk yaşanacağı belirtilmektedir. İsa Mesih'in yeryüzündeki egemenliği sırasında hiçbir kıtlık ya da enerji yokluğu yaşanmayacaktır. Her şeyin bol bol bulunduğu bir dönem olacak ve bu özellik onun egemenliğinin en karakteristik özelliklerinden birisini oluşturacaktır.